Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Mustafa Kemal Atatürk, 2. kaset, 2. yüz, sayfa 44. Ne zamanki ahlakımız bozularak fedakarlık ve mertlik damarlarımızın gevşemesi, fetih düşüncesinin sönmesi, milletin şanını yükseltme amacı yerine kişisel yarar sağlamak ve can derdi belasına düşmemiz üzerine yenilgiden yenilgiye, felaketten felakete düştük. Çeşitli yoksulluk ve yoksunluklara mahkum edildik. Viyanalıları kuşatan ileri karakollarını Almanya içlerine kadar yürüten Osmanlı sadrazam ve komutanlarının çadırları, değişik tür ve çaptaki Osmanlı silahları, birçok Osmanlı ve Müslüman sancak ve bayrakları bugün Viyana'nın müzelerini süslemektedir. Viyana'nın Tophane Müzesi'nde sadrazam ve komutanlara mahsus her biri binlerce liralık İki Türk çadırı müzenin en ayrıcalıklı yerlerini doldurmaktadır. Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın kafatası şehrin belediye müzesinde saklanmaktadır. Son Viyana yenilgimiz üzerine Viyana'nın Osmanlılar elinden kesin olarak kurtulmuş olduğuna hatıra olmak üzere şehrin ortasında yapılmış olan meşhur ve görkemli Stefan Kilisesi'nin kapısından girilince sol tarafta göze bir heykel çarpar. Bu heykel Viyana'yı kuşatan Türklerin yenilgisi ve bozgunu için olağanüstü gayret ve fedakarlıklarla çalışmış olan General von Lothringen'in at üzerinde betimler ki köpürmüş olan atının ayakları yerlere serilmiş olan sarıklı bir yeniçerinin çıplak göğsüne basmaktadır. Ben bu heykeli gördüğümde kilisede kendini ibadete vermiş Hristiyanların hala bu von Lothringen'e dua etmekte olduklarını zannettim. Eski yüzyıllık kayıplardan başka dün uğradığımız ve hala Rumeli'deki dindaşlarımızın çekmekte olduğu türlü türlü elem ve sıkıntılar hep bizim gevşekliğimizin, yetkin olmayışımızın, muharebe ve erlik meydanlarında savaşın gerektirdiği düzeyde zeka ve kudret gösteremeyişimizin doğal sonuçlarıdır. Düne kadar hem verdikleri vergilerle karnımızı doyurduğumuz hem de hayat ve namuslarını korumakla yükümlü ve zorunlu bulunduğumuz zavallı Makedonya Müslümanlarının çeşitli düşmanlar elinde bugün neler çekmekte olduklarını açıklamaya gerek var mı? Bugün Türkler yalnız soy ve tarih bakımından bu kahraman ataların çocukları ve torunları olmakla kalmamalıdır. Bunca övünçle dolu ve bezeli şans geçmişin gerçek mirasçıları olduğumuzu da kanıtlamalıyız ki bugünümüzü ve geleceğimizi kurtarmış olalım. Türk milleti eski zamandan çok bugün ve esirgenmeye ve korunmaya muhtaçtır. Yaşamsal gerekçeler ve varlığımızın devamının sağlanması önce bizim askerlerin üzerine kalmıştır. Bugünkü askerler eski cengaverlerden çok daha azimli, fedakar olmalı, kendini sevmekten kurtulmalıdır ki asırlardan beri sürüp duran şu sıkıntı ve bir dizi derin üzüntü artık olduğu yerde kalsın. Stefan Kilisesi'ndeki düşman generalinin hırslı atının ayağı altında hala inlemekte olan çaresiz Yeniçeri'yi kurtaramasak da bugün Rumeli'de zorla yurtlarına veda ettirilen masumların imdadına yetişelim ve bu kesin kararımızdan ayrılmayalım ki aynı felaketleri hiç olmazsa Meriç Nehri'nden bu tarafa getirmiş olmayalım. Geçen Rus Savaşı yadigarı olarak Küçükçekmece'de Florya mesiresi civarında dikilip kurulan Rus zafer anıtına bir kere bakmakla yetinmeyelim. Uskunay filmi almış, çektiği belgesel günümüze hiçbir kopyası ulaşmamış olmakla beraber Türk sinemasının ilk eseri ve başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu eser bizim için bir derin düşünme ve yorumlama okulu olmalıdır. Bunu derin derin yorumlarken pomaklarla Makedonyalıların çektikleri haksızlık ve eziyetlerin ayrıntılarını işitir ve okurken bundan sonra böyle bir halin tekrarında şu anda vatan sınırları içinde kalan bizlerin de yarın nasıl yaşamaya mecbur olacağımızı ve artık bu memlekette yaşamak için savaşmaya ne kadar önem vermek gerektiğini kesin olarak saptayalım. Subayın onuru bunca acı yenilgiye karşı sessiz kalmamalıdır. Savaşta yenilmek ordunun kabul edemeyeceği bir leke olmalıdır. Öç alma düşüncesi hareketlerimizin rehberini oluşturmalıdır. Hep bu düşünceyi besleyerek ve hayata geçirebilecek yönde çalışmalı ve çalıştırmalıyız. Bizim cesaretsizliğimiz, ölmeden geri dönme huyumuz bir kere daha savaşı kaybetmeye sebep olmamalıdır. Dayanıklılık ve fedakarlığın savaş kazanmakta ne büyük bir etken olduğunu gerçekten anlamak üzere Plevne'nin ünlü savunmacısı Gazi Osman Paşa Hazretlerinin fedakarlıkları bütün komutanlarımıza ve komutan olacak olan bütün subaylarımıza bir eğitim semineri ve ders çıkartılacak bir örnek kabul edilmelidir. Gazi Osman Paşa'nın bir gün kasabanın kenarındaki karargahında otururken bir düşman top mermi parçasının önündeki kahve takımını alıp götürmesine karşı pek umursamaz bir ifadeyle bakması, kendilerinin hayata ne kadar önem verdiklerinin kesin kanıtıdır. Asker hayatının görev tehlikesi karşısında bundan fazla önemi olmamalıdır. 1866 Almanya-Avusturya seferinde 2. Prusya ordusundaki 1. Kol Ordu'ya bağlı 2. Piyade Tümeni'nin aynı yıl 27 Haziran'da yaptığı saldırıda New Rognitz'e saldıran 4. Tugay'da Tugay komutanıyla her iki alayın da komutanı ve birçok binbaşılar görevleri uğrunda zafer kazanarak hayatlarını kaybetmişlerdi ve hayatta kalanlardan 7. alayın 3. taburu komutanına Tugay'ın komutası verilmiş ve ortadan sonsuza kadar kaybolan üslerinin emir ve yönetimleri aksamaksızın saldırıya devam edilmişti ve muharebede kazanıldı. Asıl dikkate değer nokta Tugay komutanlığı ve vekaletinin en kıdemli subay olan bir binbaşıya devredilmesinin orada bizzat tümen komutanı tarafından uygulanmasıdır. Orada dediğimiz yeri biraz tarif edelim. Kendilerinden yüksekte bulunan bir sırttaki düşmana saldıran 7. Prusya alayının 1. ve 2. taburları saldırı sırasında düşman süvarisinin hücumuna uğradıklarından ve bundan cesaret alan düşman da karşı saldırıya sürdüğünden saldırıda başarılı olunamamış ve avcı hatlarında subayların hemen hepsi vurulmuş olduğundan erler kendi başına perişan durumda geriye dönmeye başlamışlardı. Muharebenin sol tarafta, burada iyi gitmediğini gören veya anlayan tümen komutanı bütün muharebere hattının gerisinden atını dört nal sürerek düşman tüfeklerinin nişan bölgesine ve mermilerin yörüngesine dik bir hat üzerinde yıldırım gibi bu tarafa gelmiş ve durumu kavrayarak derhal geriye dönmekte olan erleri etkileyerek durdurmuş ve kısmen de üzerlerine bir süvari bölüğü yollayarak geri çekilişlerini sona erdirmiş ve o anda kaybolan düzeni sağlayarak Tugay komutanlığını da işte o vakit binbaşıya devretmişti. Bu işlerin yapılmasıyla beraber düşman durdurulmuş, işler bittikten sonra kıtalar ikinci saldırılarında başarılı olup zafere ulaşmışlardı. İşte tümen komutanının ansızın orada belirmesi bütün kötüye gidişin önünü almış ve sarsılmış olan morali güçlendirmiş ve desteklemişti. Savaşın yarattığı şiddetli krizden dolayı şaşırmış olan asker durdurulabilir ve bunlar tekrar saldırıya geçirilebilir. Ama işte bunun uyarısı ve emri böyle bir tümen komutanı tarafından gelmelidir. Ve böyle bir tümen komutanının durdurmak için gönderdiği süvari bölüğü görevini yerine getirebilir. Bu komutana bu hareketi yaptıran gücün ise bilimsel ve teknik güçten çok yiğitlik ve akıl gücü olduğu açıktır. İtalyanlarla bir sene Trablus ve Bingazi harekat alanlarında çarpışan bir avuç asker ve savaşçının olağanüstü işler görmesini etkileyen başlıca nedenlerden biri de bu çarpışmalarda subayların kurmay heyetinin ve komutanların erlerle bir sırada aynı safta savaşmış olmalarıdır. Almanya'da yukarıda belirtilen çarpışmalarda büyük şan ve şerefle hayatlarını ortaya koyan alay komutanlarının ve kıta subaylarının betimlendiği büyük tabloları alay gazinolarının salonlarını süslemekte bu bahtiyarların kafalarını parçalayan, bedenlerini delen düşman kurşunları ve mermi parçaları da buralarda bulundurularak fedakarlık, yiğitlik ve cesaret müzeleri oluşturulmaktadır. Bu görev kurbanlarının kanlarını akıttıkları çarpışmaların yıl dönümlerinde bu salonlar özel törenle açılır ve adı geçenler şükranla anılır ve bu törenler tekrarlanarak gelecek kuşaklara örnek oluşturulur ve onları yüreklendirir. Geçenlerde askerlik teknik ve sanatının ilerlemesi yolunda kahramanca hayatını feda eden havacılarımızın genç ve muhterem Sadık, Fethi ve Nuri'nin adları ve şanlarının unutulmaması için dikilecek övünç abidesinin amacı da bir değer bilirliğin gereği olmasından başka, memleketin şimdiki ve gelecekteki yiğitlerini aynı cesaret ve fedakarlığa yönlendirmek ve özendirmektir. Sona eren İtalya Savaşı'nda Derne'de Topçu Komutanlığı, Komutanlık Yaverliği, Muhafız Bölük Komutanlığı Yaverliği ve Muhafız Bölük Komutanlığı görevlerini yapan Üsteğmen Sadık Efendi, bu kitapta konu edilen fedakarlık özelliğinin bir simgesiydi. Et, kemik ve kandan oluşan ve yürek taşıyan bir insanın tehlikeyi hiçe sayarak gösterebileceği dayanıklılık ve umursamazlığın varabileceği en uç noktayı gözler önüne sererek bu konuda gerçekten iyi bir örnek olmuştu. 26 Aralık 1911'de Derne'de İtalyanların çıkışıyla başlayıp birçok savaş ganimeti kazanarak ve düşmana çok sayıda ölü vererek sonuçlanan büyük çatışmada Sadık Efendi bizim iki toptan oluşan topçumuzun komutanıydı. Düşmanın fazla sayıdaki bataryasına karşı toplarının ateşini olağanüstü bir kararlılık ve dayanıklılık ile idare edip sürdürerek zaferin kazanılmasına hizmet eden önemli bir etken olmuştu. Merhum şehidin aynı savaşta 12-13 Şubat 1912 gecesi Derne'ye karşı girişilen saldırıda düşman kıta ve istihkamlarının kıyamet ateşleri kopardığı bir kriz anında yedek kuvvetleri oluşturan iki bölükten birisi olan kendi komutası altındaki seçilmiş genç Araplardan kurulu muhafız bölüğünün başında ateş hattına ilerlerken göstermiş olduğu şiddetli saldırma arzusu ve yiğit halleri hala gözümüzün önündedir. Yafa'da denize düşerek kazazede olan Prens Celalettin uçağının gözcüsü Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi de Sadık Efendi'den sonra Derme'de sözü edilen iki topluk topçunun komutanlığını üstlenmişti. Uçak kazasından sağlam çıkan İsmail Hakkı Efendi 3 Mart 1912 ve 16 Nisan 1912 Derne muharebelerinde topların eski komutanlarını arartmayacak surette eşi görülmemiş dayanıklılık ve cesaret göstermişti. Bu iki muharebede iki topumuza ateş eden İtalyan topları çeşitli çaplardaydı, sayıları da 20'den aşağı değildi. 16 Nisan'da düşman toplarımızın konumunu iyice keşfe gücü yetmediğinden aralarındaki oran onda birden ibaret olan iki taraf topçuları arasında çarpışma adeta topçu düellosu şeklinde sabahtan akşama kadar devam etmişti. Bizim atışlarımıza karşılık düşmanın 4-5 bataryası birden grup ateşiyle cevap veriyordu. Fakat 3 Mart'ta konumu biraz daha açık bulunduğu için İsmail Hakkı Efendi bir top çavuşu ile bir numaralı erini şehit vererek %20 kayba uğramıştı ve toplarından biri sakatlanmıştı. Burada buna benzer tarihsel bir olayı anarak uçak fedailerimizle beraber bunu da tüm askerlerin durumu kavramaları için örnek kabul etmelerini isterim. Ekim-Kasım 1908'de ünlü isyancılardan İsa Bolatin'in Meşrutiyet Hükümeti'ne ilk başkaldırısında üzerine bir taburla iki top gönderilmişti. Metroviçe'den sabah karanlığında çıkan bu askeri kol, sisli ve karlı bir tan vaktinin sonunda kasabaya 1,5 saat uzaklıkta bulunan Bolatin köyüne hakim taşlı yüksek tepenin yamacında Bolatin'in çetesi tarafından pusuya düşürülmüştü. İlerideki bölükler derhal Balkan'a saldırmışlarsa da alacakaranlıktan ve tipiden yararlanan Arnavutlar büyük bir kesimi etki altında tutmaktan henüz geri kalmıyorlardı. Elbette ki bu sırada hepimiz düz yol üzerinde kar içinde yatarak önümüzde düşman mevziğini saptamaya uğraşıyorduk. Hemen birkaç piyade erinin kanı beyaz karı kırmızılaştırdı. Top taşıyan birkaç katırda devrilmişti. Askerdeki şaşkınlığın doğurduğu kriz pek acıklıydı. Yanımda duran topçu komutanı Asteğmen, Manastırlı Faik Efendi'ye, şimdi üçüncü topta Alayının 7. Bölük Komutanı Yüzbaşı. Askerlerimizin moralini korumak ve geri getirmek, Asi Arnavut'un kini de kırmak üzere yüksek hedef ile ateşe başlama emri verdim. Faik Efendi hemen ayağa kalkıp erlerini de kaldırarak yol kenarındaki hendeğe düşmüş olan topu düzlüğe çıkardı. Atışı hazırlanırken erlerden birinin şehit olması üzerine topçuların topu terk etmelerine karşı subay duruşunu hiç bozmadan gizlenmeye koyulan askerlere öyle etkili sözler söyledi ki erler hemen yine topa sarıldılar. Bu kez de top çavuşu gözünden kurşun yiyerek düştü. Ben artık topçunun göreceği bu işten vazgeçmek istiyordum ve oradaki tek topçu subayı olması dolayısıyla varlığı her zamankinden daha önemli hale gelen subayı da kayıp vereceğimden korkuyordum. Fakat Faik Efendi'nin mertçe çabası işi çözdü. Onun erlerine gerçekten örnek olan gerçek subay tavrı ve duruşuyla toplar mermilerini atmaya başladı ve biraz sonra ilerideki bölüklerde düşmanla kavraşarak pusu belasından kurtulmak mümkün olabildi. Kahramanca hareketlerini kusursuz bir örnek kabul ettiğimiz subayların üçü de topçudan denk geldi. Oysa 3 Mart 1912 Derne muhaberesinde düşmanın iki taburu karşısında tam bir sakinlik ve gönül rahatlığı içinde savaşan ve bu üstün düşmana bir karşı ilerlemeyi pek pahalıya satan asker, Derne'nin tek düzenli kuvveti olan piyade bölüğü Yüzbaşı Manastırlı Halim Efendi'nin bölüğüydü. Aynı zamanda 10 Ekim 1912'de düşmanın Derne'nin batısından Tümseket çevresinden gelen saldırıda ilerlettiği 3 piyade alayı ile 3 eritre taburu ki 12 taburluk düşman kuvveti karşısında ilk direniş gösteren kuvvetimiz, Asdeymez Ruhsihi ve Ethem Efendilerin komutanlarındaki piyade askerlerimizle Asdeymen Cemil Hakkı ve Üsteğmen Nurettin Efendilerin kumandalarındaki ikişerden 4 makineli tüfeğimizdi. Bu çatışmada Cemil Efendi'den başka diğer 3'ü yaralanmışlardı. Ardından 4 dağ topumuzla büyük bölümü cephanesiz 5-600 Arap savaşçısının da katılımıyla düşman kazandığı 5 kilometrelik ileri araziyi terke ve eski yerine dönmeye mecbur edildi ve epeyce ganimet ve esir alındı. Fakat özellikle Cemil Efendi 2 makineli tüfeğiyle eşi az görülür bir cesurlukla düşmanın burnuna kadar sokulmuş, düşmanı gerçekten şaşırtmıştı. Süvari sınıfımızın da bu gibi fedakarlık hikayeleri vardır. 1912 yılı Balkan Savaşı'nın ilk bölümü sonunda ve 1. Büyük Mütarekenin ilk günlerinde Bulgarların Yeniköy ve Şarköy'e gerçekleştirdiği saldırılarda Kavak'ta beraberinde bulunan Mürettep Süvari Alayı'na mensup 5. Süvari Alayı'nın 3. Bölüğü subayları ile 27. Süvari Alayı'nın 5. Bölüğünden Üsteğmen Fahri Efendi'nin keşif ve çarpışma görevlerinde gösterdikleri cesaret, yiğitlik ve çaba her türlü takdire layıktır. Edirne'nin geri alınmasında düşmanın izini bırakmamak üzere süvariliğe pek yakışır, amansız takip görevi sırasında süvari yüzbaşı Reşit Bey, merhum yaşıtlarının gerçekten örnek alması gerekecek yiğitçe fedakarlıklar göstermiştir. Görev ve mesleğinin gerçek aşığı olan bu subay, İtalya Savaşı'nda da Derne'de komutanlık başyaveriyken hem en sarp ve çetin keşif görevlerini büyük bir istekle yaparak hem de işini yaparken gösterdiği büyük kavrayış ve özellikle de daha da büyük cesaretle görevinin ve mesleğinin eri olduğunu hakkıyla kanıtlamıştı. Ordumuzun tüm subayları arasında bu görev aşkı örnek kabul edilmeli ki kayıplarımızın yerine bununla avunalım. Şimdi komutanların çarpışmalarda harekete geçme yöntemlerine ilişkin talimname maddelerini dinleyelim. Piyade Talimnamesi 2. Bölüm Madde 277. İleri yürüyüş sırasında düşmanla temas Olası ise komutan mümkün olduğu kadar ileride ve kural olarak öncü birliğinde ileri kısımları arasında bulunmalıdır. Bunun için kendisi belli bir bölgede kalmadan aşamalı olarak ilerlemeli. Bu sayede komutan kişisel gözlemleriyle düşmanın ve yakındaki kıtalarının durumuna ve araziye dair bilgiler edinir ki ne harita ne rapor ve ne de notların yardımıyla edinilen bilgiler bunun yerini tutamaz. Bu maddede adı geçen komutan, kural olarak en aşağı tümen komutanı ise de bağımsız hareket eden herhangi bir müfrezenin komutanı ve öncü birlik komutanı gibi daha küçüklerde doğal olarak aynı biçimde hareket ederler. Talimnamenin bu sırada komutanlara önerdiği öncü birlik, ileri kısımları öncü ucuna kadar dayanabilir. Kuşkusuz buralarda dolaşmak komutanlar için tehlikesiz değildir. Söz gelimi yanlarda keşif kolları arasındaki çarpışmalardan, muharebeye tutuşmuş olan uç bölüğünün muharebesinden ve düşman eğer açılma ve yayılmada erken davranmışsa düşman topçusunun ateşlerinden varlığı pek değerli olan komutana ve emrindekilere bir iki kurşun isabet etmesi elbette olasılık dışı olamaz. Ancak bu değerli varlıktan beklenen yarar işte bu anda bu şekliyle görevini yerine getirmekle ortaya çıkacağından ve tersi durumda bu değeri sıfıra indireceğinden, bu sayede komutan kişisel gözlemleri ile madde 277 sözünü ettiğimiz tehlike hatıra bile getirilmeyecektir. Duraksamaya yer bırakmayan gerçeklerdendir ki komutanların esenlik ve sağlığı ancak muharebe üzerinde ciddi bilgi sahibi olarak ve üstlere yaraşır düzeyde söz geçirerek duruma hakim olmaları ve durumu denetim altına almaları için önemli ve gereklidir. Şimdi artık keşfe giden bir subayın düşmandan ateş aldığı için ilerlemekte ve keşfi tamamlamakta başarısız olmasını ve bunu da olanaksızlıklardan kaynaklanan ve özür dileyerek affettirebilecek bir durum olarak göstermesinin ne derece kabul edilebilir olduğu düşünülmelidir. Komutanlar hakkında piyade talimnamesinin 279. maddesi de burada belirtilmeye ve anılmaya layıktır. İleride bulunan komutanlar etkili düşman ateşi altında atlarından iner ve kaçınılmaz olduğu görülürse olanakların el verdiği ölçüde doğal veya yapay siperlerden yararlanırlar. Demek oluyor ki rastlantıyla patlayan bir iki şarapnel veya tek tük gelen birkaç düşman mermisi üzerine komutanların attan inmesini talimname kabul etmiyor. Bunu ancak etkili düşman ateşi altında öneriyor. Doğal veya yapay siperlerden yararlanmayı da durumun kaçınılmaz olduğunun görülmesi koşuluna bağlıyor. Öyle ya, ere avcılık talim ve eğitiminde en önemli kurallar olarak önce etki yaratmanın sonra kamuflajın düşünüleceğini öğretiyoruz. Bu maddeden anlaşıldığına göre ancak kaçınılmaz durumlarda doğal ya da yapay siperlerden yararlanan bir komutan veya subayın askeri etki yaratmanın gizlenmekten önce olduğunu öğrenebilecek ve yerinde uygulayabilecektir. Komutanların emrindekiler üzerinde sahip olmaları gereken söz geçirme ve etki derecesinin ve önemini gösteren şu maddeyi de gözden geçirelim. Piyade talimnamesi madde 424. Aralıksız takip uygulaması için tüm komutanların bütün kuvvetlerini harcaması gerekir. Çünkü zafer kazanmış asker bile muharebenin sıkıntılarıyla yorulmuş ve güçten düşmüş olacağından muharebenin sonunda gerek büyük ve gerek küçük herkes de dinlenme ihtiyacı kendini hissettirir ve etkisini gösterir. Ancak komutanların kesin kararlılığı kendi yorgunluğuna üstün gelerek aslarını da beraberce ileri sürebilir. Böyle bir anda komutan hemen uygulanması mümkün olmayan taleplerde bulunmalı ve askerin uğrayacağı büyük sıkıntı ve zahmetlerden çekinmemelidir. Çatışma sırasında telef olmak düşüncesi çarpışmadan kaçınmayı gerektirmediği gibi izleme sırasında gidemeyenlerin yollarda dökülüp kalması yüzünden verilen kayıpların da izlemekten vazgeçmeye neden olması asla kabul edilemez. Talimnamenin bu maddesi okununca asker için güçlükler düşünmek, yerine getirilmesi mümkün olmayan şeyler olduğunu kabul etmek pek hata olur. Güçlüklerin en çetini ölüm değil mi? Askerin haritasında bu zaten yazılı. O halde asker için göğüs gerilmeyecek hiçbir engel kalmaz. elverir ki komutanların azmi ve niyeti gereğinde askere uygulanamaz görünen konuları yaptıracak kadar güçlü ve dirençli olsun. Bunun için komutanların önce kendi yorgunluklarını alt etmeleri gerekir ve buradaki komutan deyimiyle kast edilenler takım komutanlarından ordu komutanına kadar olan komuta sahipleridir. Bir teğmenin bile gerekirse kendi erlerine bu tür olağanüstü uygulamaları emir ve teklif edeceğinden başka en büyük komutanlar tarafından emredilen örnek uygulamaların kolaylığı ve yapılabilirliği de rütbeleri uyarınca teğmene kadar bütün komutanların azim ve dayanıklılık yolunda erlere örnek olmalarıyla öğrenilecektir. Bu konuda Seferiye Kanunnamesi'nin ilgili maddelerini okuyalım. Seferiye, madde 37. En genç erden başlayarak büyük komutanlara varıncaya kadar her bir askerden her durum ve konuda zihin ve bedenlerinin olanca güçlerini harcamaları ve kullanmaları talep edilmelidir. Askeri kıta yalnız bu yolla birlikte hareket ederek kuvvet ve yeteneğini tam anlamıyla göstermeyi başarabilir ve ancak bu sayede tehlike ve endişe zamanlarında bile cesaret ve azim gücü de dayanıklılığını koruyarak görece zayıf olan arkadaşlarını da kendileriyle beraber cüretli eylemlere girişmeye yönelten kahraman askerler yetişmiş olur. Yine Seferiye, madde 24. Erlerin sıkıntı ve büyük görevlerin üstesinden geldikten sonra gösterecekleri hal ve tavır o kıtanın değerini anlamak için en emin ölçüdür. O halde asker olanlar bilmelidir ki askerlikte yorulmak yoktur. Asker yorulacak ancak yorgunluğunu göstermeyecek, zorlukları hep yenmeye alışacaktır. Bunun da birinci koşulu askerin başında 15-20 kilometre uzaklıktan sonra kamburunu çıkarmadan yürüyecek subayların varlığıdır. Askeri beden güçlerini yoracak görevlerden sonra fazla miktarda dermansızlık göstermek gibi istenmeyen hallerden kurtarmak için subay ve komutanların gözden kaçırmaması gereken bu gibi durumlarda kıtaya hemen bir geçit töreni yapılması emredilir veya sıkı bir disiplinle herhangi bir yönde birkaç kez marş komutu verilir. Askerde bu durumdan ve yapılandan gereken anlamı çıkarmış olur. Tehlike ve zahmetleri umursamamaktan ibaret olan bu bölüme son vermiş olmak için piyade talimnamesinin sadece ere ait şu iki maddesini de sayfalarımıza ekleyelim. Piyade talimnamesi madde 268. Er, zahmetli yürüyüşler ve birçok yoksunluktan sonra muharebede cesaretini, çalışma gücünü, uygun zamanda hızlı karar verme özelliklerini korumalıdır. Canı hiçe sayma ve bilhassa alıştırma ve süngü talimleriyle artan tehlikeyi umursamama özellikleri bunlardan başka ağır beden çalışmaları ile ve çatışmanın zaten basit olan düzenleri ile edineceği alışkanlık eri muharebenin daha da şiddetli etkilerine karşı göğüs gerecek bir hale getirmelidir. Er, düşmana arka çevirmek kadar tehlikeli bir şey olmayacağına inanmalıdır. Muharebenin heyecanlı zamanlarında ataklığını ve dayanıklılığını yitirdiğini hissedenler subayına bakmalıdır. Artık subay kalmamışsa az subayla diğer cesur erlerin hareketlerini örnek almalıdır. Piyade talimnamesi madde 269. Her er bağlı bulunduğu kıtadan ayrılmamaya çaba göstermelidir. Yaralanmadıkları halde çarpışan erlerin gerisinde işsiz duranlar ve emir verilmeden savaş alanından yaralı nakledilenler ya da bir bahane ile savaş alanını terk edenler korkaklık cezasıyla mahkum olurlar. Askerce ve zafer kazanmışçasına savaşabilmek için orduyu oluşturan subay ve erlerin şu iki maddenin emir ve talep ettiği nitelikler bakımından sınanması ve araştırılması yararlıdır. Bizde ne yazık ki vatan uğrunda can feda etmeyi, can borcu bilmek, vatanın esenliği adına bunu gerekli ve şerefli bir görev saymak henüz gereken derecede yaygınlaşıp kök salmamıştır. Erlerin büyük bölümünün içinde bulunduğu açıkça görülen cahillik ve beceriksizliğin bundaki etkisi görmezden gelinemese de bilim ve eğitim ortamında yetişenlerin de çoğunun silah kuşanmış olarak düşman karşısında savaş ve dövüş işlerine girişmekten çok daha geride ve tehlikeden arınmış, daha rahat bir durumu talep ve tercih ettikleri büyük bir üzüntüyle görülmüştür. Anlaşılıyor ki milli ve düşünsel eğitimimizde vatan fedakarlığı, vatan aşkı ve sevgisi ve bu uğurda her şeyin unutulması zorunluluğu gibi yüce duygular isteklerimizin hedefi olma düzeyine yükselememiştir. Oysa okumayan ve bilmeyenler okumadıkları ve bilmedikleri için vatan sevgisinden yoksun, bunun eğitimini almış olanlar da vatanın gereksinimlerine yaraşır şekilde çalışmaktan kaçınıp, eğitimleri huzur ve rahattan yana olursa, bu vatanı kimlerin yaşatacağı ve bu vatanda yaşamak ve buna sahip olmak hakkının ne yüzle iddia edileceği iyice düşünülmelidir. Resimli Şehval dergisinin 90. sayısında özgeçmişinin ve çalışmalarının yazıldığı Sofya Güzel Sanatlar Okul Müdürü Ressam Mitov makalesini ülkemizin aydınları elbette okumuşlardır. Mitov, fırçasıyla Bulgarlık'ta milli uyanışın başlaması ve doğuşu için geceli gündüzlü çalışmaktayken ülkesinin düşman saldırısına uğradığı 1859 Sırp-Bulgar Savaşı çıkar çıkmaz fırçayı bırakarak silahına sarılmış ve bir de cesaret madalyasıyla onurlandırılmıştı. Son savaşta ise yaşlandığından kendisi savaşa katılamamış ise de Paris Güzel Sanatlar Akademisi ile mühendis okulunda öğrenim gören iki oğlunu göndermiştir. Balkan Savaşı'nda Selanik üzerine yürüyen Bulgar kuvvetinin süvari subayları arasında Bulgaristan'ın Paris'teki büyükelçisi yedek subay olarak görev yapmıştı. Bu savaşta ordunun önünde herkesten önce ulusun namusu adına at oynatan, kılıç sallayan, tüfek atan ve birçok kan akıtan Bulgar bilim ve kültür insanlarının çeşitlerini ve sayılarını ülkemizin aynı sınıfa bağlı aydınlarından aynı görevi yerine getirenlerin sayısıyla karşılaştırılması, incelenmesi ve araştırılmasının çok önemli bir konu olması gerekir. Talimname ki harekat kurallarıdır, savaş kanunudur. Bir bahane ile muharebe alanını terk edenleri korkaklık cezasıyla mahkum ediyor. Demek ki talimnameye göre korkaklık bir cezadır. Öyledir ya, bir erkeğin özellikle asker olanın korkak olması demek kendisinin adeta uygarlıktan düşüşüyle beraberdir. Çünkü bu adam vatansızdır demektir. Onun vatanı yoktur. Zira çocuklarından olduğunu iddia ettiği vatanı düşmanların çiğnediği gün o anasının yardımına koşmamıştır. Ya da koşmuştur da bu uğurda canla başla çalışmamıştır ve zorunlu görevini yapmamıştır. Dayanıklılığını kaybeden erlerin subaylarına bakmalarını talimname öneriyor. O halde subayın dayanıklılığını kaybetmesi hiçbir durumda kabul edilemez. Hatta bu dayanıklılık o derece korunmalıdır ki subayın yalnız kendisine yetmekle kalmayıp dayanıklılığa gereksinen erlere de geçmelidir. Artık muharebenin gerisinde işsiz duran ve bu meydanı bahane ile terk eden erler korkaklık cezasıyla mahkum olursa tam savaş olacağı zaman sağlık durumunun bozukluğundan söz ederek rapor almak veya bir başka hizmete talip görünmek veya bulunduğu bir başka işi uzatıp muharebeye yetişmekte gecikmek hangi ceza ile mahkum olacaktır bilemem. Erlerde cesaret, yoğun çalışma, soğukkanlılık, hızlı karar verme ve dayanıklılığını yitirdiğinde subayına bakma özelliklerini öğretmek ve arttırmak için ikinci bölümü okuyalım. 2. Subayların, erlerin kalp ve güvenlerini kazanmaları ve morallerini yükseltmeleri. Erler, askerlik hizmeti sırasında subayların öz çocukları gibidir. Bir insan kendi çocuğunun yetişmesi için eğitim ve öğretimini, sağlığını, tavır ve davranışlarını nasıl gözetir ve bunların sürekli üstüne düşerse, subay babalar da er çocuklarının sağlık ve esenliği, görev ve sanatını güzel öğrenmesi, ahlakının düzgünlüğü, kısacası her şeyi için aynı bağlılık ve özenle çalışacak ve bunları gözetecektir. Birinci bölümde açıklanan ve ölümle pençeleşilen savaş durumlarında ere hakim olabilmek ve emir verebilmek, bunalım anlarında ere hayatı yok saymayı gerektiren şanlı ve başarılı görevlerin üstesinden gelmesini sağlamak için subayın yapması gereken pek çok şey vardır. Varlığının erin gözünde gayet büyük tanınmış olması, elin bu varlığı tanıdığı dakikadan beri ondan birçok büyüklük ile şefkatin çeşitli sonuçlarını ve büyüklüğe yaraşır davranma isteğini görmüş olması, bundan dolayı tapma derecesinde bu ruh ve varlığa iç dünyasını açabilmesi ve ona tam anlamıyla güvenmesi ilk koşuldur. Aksi halde hiçbir şey yapılamaz. Seferiye madde 3. Askerin göreceği hizmetlerin gereğince yararlı olması, bunların ancak üstünün istek ve amacına göre yönetilmesi ve uygulanması ile mümkün olabilir. Bu da ancak askeri disiplinle sağlanır. Askeri disiplin, ordunun temeli ve her başarının birinci koşulu olduğundan her durumda tam bir şiddetle kurulmalı ve sürdürülmelidir. Barış zamanında uzun zaman ve emek harcayarak askeri kıtalarda kurumsallaşmayıp yalnız görünürde kurulan bağlar, savaşın tehlikeli zamanlarında ve beklenmeyen olayların etkisi altında verimsiz kalır. Önce şu noktasını açıklayalım ki, ordunun temeli ve her başarının birinci koşulu olan askeri disiplinin, yani aslara emir, istek ve amacına göre hizmet götürmek için varlığı esas olan emin ve güven kazanma amacıyla burada ufak bir bölümü anlatılan amaca ulaşmanın yolları bölümünün başlığında yazıldığı gibi, yalnız erle subay arasında geçerli olmayıp bütün üsler ve aslar arasında zorunlu olarak uygulanması gerekir. Askeri hizmetlerin şanı üstün istek ve amacı çerçevesinde uygulanması zorunluluğudur. Askerlikte reddetme, itiraz, görüş belirtme, düşünce ekleme, hatta kanun maddelerine dayanarak uygulamadan geri durma hakkı aslara verilmemiştir. Üstünden emir alan her astın ilk ve biricik cevabı baş üstüne efendimden başka bir şey değildir. Haksızlığı ve kanuna uygunsuzluğu açık olan konularda bile ast ancak uygulamadan sonra şikayet hakkını koruyabilir. O halde askerlik sınıfında her emir uygulanmak zorundadır. Kimi zaman despotça görünen ve mutlak itaat denilen şu durum, askerlik için katıksız bir düzen, başarının asıl merkezi de ve dayanağıdır. Nedeni de bellidir. Askerlik işlerin çekip çevrilmesi değil, insanların yönlendirilmesi ve yönetilmesi sanatıdır. Birçok insanın bir kişinin oy ve emriyle hareket edebilmesi ancak bu kesinlikle mümkündür. Her kafadan bir itiraz sesi çıkarılmasına bir parça bile izin verildiği takdirde binbaşının bin kişiyi bir noktada toplaması, herhangi bir hedefe yöneltmesi ve hareket ettirmesi, ucunda canını verme gibi sertlikler bulunan görevleri bunlara yaptırması olanaksız olurdu. Çeşitli rütbelerdeki subaylar bunu bilmelidirler ki askerlik kendi yetkileri dahilindeki uygulamalarda bile başkasının üstünün istek ve amacına hizmet zorunludur, gereklidir. Bundan amirin kişisel çıkarlarına hizmet etmek anlamını çıkarmak büyük bir hata ve olumsuz bir yorum olur. Üstlerin istek ve amacı askeri gelişmeyi ve savaşta başarıyı sağlama esasını içeren genel amaçlara dayanır ki bunların kaynağı da askerlik yasaları ile teknik bilgilerin ve sanatın gerekleridir. Asları üzerinde bu derece serbestçe karar verme ve geniş yetkilere sahip olacak üsler, emirlerini de sınırlarını bilerek adalet ve insafın gerektirdiği yönde durumun ve zamanın gereklerine uygun olarak vermekle yükümlüdür. Fakat bunun araştırılması ve denetimi o üstün de üstüne ait bir görevdir. Bundan üstlerin sahip olması gereken övgüye değer nitelikler ve askerlik bilimini kavrayış derecesi kolayca anlaşılabilir. Askerlik komutanlık sanatıdır. Fakat emir verebilmek ve komut edebilmek için bir üstün, aslarının önce eğitici ve aynı zamanda uygulatıcısı olması zorunludur. Ancak terbiye, ahlak, deneyim, bilim ve kavrayışta aslarına üstünlük gösteren ve ağır basan bir üst onlara komutan olabilir. Seferiye Kanunnamesi'nin askeri disiplin maddesinden sonra gelen 4. maddesi, subay askerlik görevlerinin her bölümünde erlerin eğiticisi ve amiridir. Bunun için bilgi, deneyim, ciddiyet ve dayanma gücü bakımlarından erlere üstün olmalıdır. Üstler emrindeki subayların yiğitlik duygularını harekete geçirmek ve çoğaltmak için çalışmalıdır. söz konusu durumun subayla er arasında gereğinde ve emir gereği yerine getirilmesi istendiğinde bütün komutanlar için rütbeleri oranında geçerli olduğu da kabul edilmiş olur. Zaten bu maddede üstlerin emirlerindeki subayların yiğitlik duygularını harekete geçirmeye ve arttırmaya çalışmaları yazılıdır. Ve bundan önceki üçüncü maddede askerin göreceği hizmetlerin hakkıyla yararlı olması ancak üstün istek ve amacına göre yöneltilmesi ve uygulanmasıyla mümkün olabilir. İfadesindeki asker ve üst terimlerine göre bu kural ve zorunluluğun erden mareşale kadar bütün komutan ve subaylar arasında yerleşmiş olması gerekliliği ortaya çıkmış olur. Disiplin ve esasları hakkında bu kadar açıklamayı yeterli görerek karşılıklı güven konusundaki görüşlerimize devam edelim. Üst ile astın, subay ile erin ruhları arasında çok sıkı bir bağ ve yakınlık var olmalıdır. Üstler her durumda astlarına arka çıkan ve şefkat gösteren birer yardımcı ve dayanak olmalıdır. Seferiye Madde 6. Her konuda ara vermeksizin askerlerin iyilikle üstüne düşmek ve onlara özen göstermek subayın güzel ve şerefli seçkin bir görevidir. Komut vermekle görevli olan tüm subaylar aslarının hizmete karşı şevk ve ilgilerini sürdürmeye çalışmakla sorumludurlar. Görev aşkı başarıya ulaşmak için en güçlü zamandır. Subaylar bu maddenin kendilerine sunduğu bu zorlu ve seçkin görevi nasıl yerine getireceklerdir? Bizde askerlik hizmeti öteden beri sert, usandırıcı ve soğuk tanınmıştır. Buna neden olan bazı durumlar ve etkenler de yok değildi. Asker ocağına yeni gelen ve bu kötü kabul edilen gelenek ve hizmete karşı doğan çekingenlik ile soğuk duyguların etkisi altında bulunan kişilerin ilk kabulde düşüncelerini değiştirmek ve psikolojisini yeni girdiği askerlik hayatına ısındırmak için yumuşaklıkla davranmalıdır. Daha ilk gününden askerlik hizmetinin dinin ve milletin emirlerini yerine getirmekten, yurdun ve ülkenin bütün kadın, çoluk, çocuk ve yaşlılarının namus ve canlarını korumaktan ibaret olduğunu anlatmaya başlayarak, ülkenin eline alacağı silahla kendi cesaret ve erkekliği sayesinde düşmanın kötülüğünden korunacağı ve bunun da kendisi için ne kadar şerefli ve uğurlu bir iş olacağı ve gece gündüz bizi yok etmek için çalışmakta olan düşmanların hakkından gelmek için silah kullanmasını, güzel öğrenmesini ve savaşta düşmanla karşılaşınca bir an önce boğazına atılmak üzere şimdiden bunları tanımak ve bunlara karşı yüreğinde büyük bir intikam ve hırs beslemesi gibi konularda kısa ve etkileyici konuşmalar yaparak yeni askere askerliği tanıttırmaya ve buna karşı kalbinde sevgi ve düşmanlar aleyhinde kin ve düşmanlık yaratmaya başlamalıdır. Hele bizi kuşatan düşmanları er isimleriyle daha ilk günlerde öğrenmelidir ve er bunları bütün askerliği süresince daima duymalı ve tekrarlamalıdır. Alaya gelen acemi erler kışlaya girer girmez, kışlanın camları kırık, en karanlık ve en döşenmemiş koğuşuna konulup bırakılıvermemeli. İlk görülenin ve öğrenilenin etkisi büyüktür. Bunların geldiği gün alay için bir bayram olmalıdır. Alayın tüm subayları hazır ve hatta büyük üniformalarını giyinmiş olmalı. Özel bir tören ile alayın sancağı çıkarılarak bütün acemiler sancağın etrafına dizilir. Sancağın altındaki yeşil çuhalı bir masa üzerine Kur'an-ı Kerim de konularak acemiler birer birer bu kitaba el basmak ve alayın sancağını hürmetle öpmek şartıyla din ve millet ve ülke uğrunda gerekirse canlarını feda edeceklerine dair yemin ettirilirler. Alay ve tabur imamları da bu törende elbette ki hazırdırlar. Yemin töreni bir dua ile son bulur. Törenden sonra yeni gelenler eskileriyle beraber sancağın önünde bir geçit töreni yapar. Bu suretle er, askerlik görevine sancağı tanımak, onu yüceltme ve saygı göstermekle başlamış olur. Bu törenin başlangıcında sancağın ne olduğu, üzerindeki ay, yıldız ve ayetler, ulusal ve askeri renkler ayrıntısıyla açıklanır ve gösterilir. Er bu sırada alayın numarasını ve varsa ismini de beller. Alayın eski erlerinin sancağın şeref ve namusunu korumak üzere hangi çarpışmalarda düşman üzerine nasıl aslanlar gibi atıldıkları ve bu uğurda şehit olarak tanrılarına kavuştukları anlatılır. Yeşil masa üzerindeki Kur'an'ın da insanlara, askerlere bunu emrettiği ve bu kitabın nitelikleri ve büyüklüğü hakkında birkaç söz eklenir. Almanya'da acemilere bir de eski çarpışmalarda canını feda eden alay erlerinin isimleri işlenerek, avluya dikilmiş sütun da gösterilerek bunların hikayeleri de sayılıp dökülür. Bu açıklamalardan her alayın bir tarihinin olmasının gereği ortaya çıkar. Piyade talimnamesi madde 470, eskilerinin yaptıkları talim ve eğitiminin değişmez olması ve tüm subaylarının tek vücut bulunması, gereğince alay, kurmayları ve diğer bireyleri kaynaşmış ve dost olmuş, saygı dolu bir aile demektir. Savaşlarda savaş tutanakları tutulduğu gibi, alayın ilk kuruluşundan beri geçirdiği evreler ve muharebeler, harekatlar vesaireler eklenip, kaydedilerek alayda şimdi ve geçmişteki bütün üslerin ve subayların özgeçmişleri ve resimleri eklenmek üzere pek özen ve emekle hazırlanmış bir deftere alayın bir genel tutanağı, bir tarihi yazılmalıdır. Alay hayatı, alay sevgisi ortaya çıkarılmalı ve canlandırılmalıdır. Bu hayat ne denli canlandırılır, ne denli saygıyla tanıtılırsa askerler arasında bağlılık ve birbirine sahip çıkma duyguları da o oranda artar. Memleketimizde sancağın önemi ve kutsallığı pek az bilinir ve başka şeylerle çok karıştırılır. Sancağa saygı ve sevgi herkesin boynunun borcudur. Bütün halk daha küçükken bunu tanımalı, bunu kutsal görmeli ve buna saygı göstermelidir. Bazı alayların sancaklarıyla beraber şehir içinden geçtikleri sırada insanlar buna karşı pek umursamaz ve bundan etkilenmemiş görünmektedir. Sancağın anlamı ve hak ettiği şöhret herkesçe bilinmelidir ve herkes sancağın geçerken onu yüceltme ve saygıyla selamlamalıdır. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.